Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü yaklaşıyor. Bu münasebetle bu hafta ve önümüzdeki hafta programlarımızı bu konuya tahsis ettik. İstanbul açısından düşündüğümüzde de unutmamak gerekir ki düşmanın Çanakkale saldırısının asıl hedefi başkent İstanbul'u düşürmekti. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen CNR Kitap Fuarı 27 Şubat'ta Yeşilköy CNR Expo'da düzenlenen bir törenle kapılarını kitapseverlere açtı. 8 Mart akşamına kadar açık kalacak olan fuarın bu yılki teması Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı, onur yazarı ise Çanakkale Mahşeri isimli tarihi romanın yazarı Mehmet Niyazi Özdemir olarak belirlendi. Fuarda düzenlenen sohbetlerden birisi Derin Tarih Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Mustafa Armağan'ın Çanakkale Savaşları konulu sohbetiydi. Programımızda Mustafa Armağan'ın anlattıklarına kulak vereceğiz. Mustafa Armağan sohbetine Çanakkale Savaşları konusunda yapılan yayınların oldukça az oluşundan yakınarak başladı. Bu konuda Türkçe olarak bir kitap yayımlanıyorsa İngilizce olarak 4 kitap yayımlanıyor diyen Armağan, Çanakkale Savaşları'nın hala oryantalist yabancı yazarların kitaplarının tercümeleriyle kamuoyuna sunulduğuna dikkat çekti. Mustafa Armağan, dikkatler sürekli yakın tarihe yöneldiği için Çanakkale Savaşları'nın büyük ölçüde tarihçiliğin alanından uzaklaştırılıp kıssa ve menkıbe anlatıcılığına kaydığını belirtti.
Çünkü siz eğer bir alanda yetkin tarihçiler yetiştirip de o alanda iyi kitaplar yazdıramıyorsanız, İyi eserler yazdıramıyorsanız ne oluyor? O hatıralar unutuluyor mu? Unutulmuyor. Halk burada kendisine göre onun mitolojisini yapıyor. Efsanelerini geliştiriyor. Dolayısıyla Çanakkale muharebelerinin büyük ölçüde menkıbeler üzerinden devam etmiş olması, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş işte gibi bir takım simge isimler üzerinden devam ediyor oluşu ve oradaki gerçek savaşı ne oldu, ne bitti, neden oraya geldiler, neden 1915'in, 16'nın ocağında gittiler sorularının henüz kafalarımızda net olarak cevaplandığı söylenemez.
Mustafa Armağan'ın anlattığına göre Çanakkale muharebelerinin hassas aşamaları şöyle gelişti. Rusya, Türklerin Kafkasya'ya yapabilecekleri muhtemel hücumları engellemek için yeni bir cephe açılması talebiyle İngiltere'den yardım ister. İngiltere de Çanakkale'den geçip önce başkent İstanbul'u düşürmek, ardından Rus askerlerine yardım ulaştırmak amacıyla Çanakkale'ye hücum eder.
Ondan sonra eğer biz bu bağlantıyı kurarsak, İngiltere, Fransa, işte Sırbistan, Yunanistan'ı da kattılar sonra, Rusya'ya da ulaşırsak Almanya'yı iki taraftan sandviç gibi ezer ve bu savaşı bitiririz. Bütün plan bunun üzerine kuruluydu.
Ardından İngiliz gemileri Çanakkale Boğazı'ndaki tabyalarımızı bombalamaya başlar. Türk askerinin denize döşediği mayınları da temizlerler. Ancak Nusret Mayın gemisi gece karanlığında düşman gemilerinin arasından süzülerek denize tekrar mayın döşemeyi başarır. Peki Nusret Mayın gemisi düşman gemilerine gözükmeden mayın döşemeyi nasıl başarmıştır? Armağan bunun hala tam olarak açıklığa kavuşturulamadığını belirttikten sonra Nazım Kaptan'ın anlattıklarından hareketle bu durumu şöyle açıklıyor. Düşman gemileri büyük projektörlerle deniz üzerinde aydınlatma yaparak denize mayın döşenip döşenmediğini kontrol etmektedirler. Buna karşılık Türk askerleri de aynı anda karadaki projektörleri yakıp ışığını düşman projektörlerinin ışığıyla çakıştırırlar. Düşman projektörleri hangi yöne dönerse Türk askerleri de projektörleri aynı yöne çevirip ışıkların çakışmasını sağlar. Projektör ışıklarının çakışması sebebiyle deniz yüzeyinde karanlık bir alan oluşur ve bu alan düşman gemilerinin görüş alanının dışında kalır. Bu durumdan istifade eden Türk askerleri Nusret Mayın gemisiyle denize mayın döşerler. Ertesi gün düşman gemileri taarruza başlar. Bu arada Seyit Onbaşı o herkesin bildiği kahramanlığı gerçekleştirir. Topun mermiyi kaldıran vinci düşman ateşi sebebiyle parçalanmıştır. Seyit Onbaşı 215 kilogram ağırlığındaki top mermisini sırtlar ve topa yerleştirip ateşler. Bir savaş gemisinin tek bir mermiyle batması esasen pek mümkün bir hadise değildir. Ancak Seyit Onbaşı'nın attığı top mermisi geminin bacasından kazan dairesine inerek geminin motor aksamında ağır tahribata yol açmıştır. Kazan dairesinde yangın çıkmış ve gemi personelinde telaş başlamıştır. Seyit Onbaşı'nın vurduğu gemi çark edip karanlık limana çekilir. Korkuya kapılan diğer iki gemideki askerler de gemilerini geri çekmeye başlar ve aynı şekilde bu gemilerde mayınlara çarparak batarlar. Daha sonra taarruz için sevk edilen diğer düşman gemileri ise karadaki Türk topçularının yoğun atışları karşısında daha fazla zayiat vermemek için geri çekilirler. Böylece savaşın istikameti değişir. Bir deniz muharebesi olmaktan çıkar ve kara muharebesine dönüşür. Muharebelerde çok büyük başarı gösteren Türk topçu birliklerinin başında Çanakkale muharebelerinin isimsiz kahramanlarından Selahaddin Adil Bey bulunmaktadır. Ancak bu kahraman daha sonra adeta tarihten çıkarılıp silinecektir.
Selahaddin Adil Bey de 1923'te kurulan tek parti rejimine itaat etmeyen, ona tabi olmayan, katılmayan birisi olduğu için sen mi bize tabi olmadın, biz de seni bir güzel tarihten makaslar çıkartırız anlayışı. Onun için de geçerli oldu ve adam ordudan ayrıldı, kendi hayatını kurdu. Tarihten de silindi. Ben onun oğluyla iki sene öncesine kadar hayattaydı, Semih Bey ile tanıştım. Hayatta tanıdığım en kibar, en nazik insanlardan birisiydi. 80 yaşlarında. Ve şunu anlattı bana. Dedi ki, babam evde bize askere kadar, askere gidene kadar, tamam Çanakkale Savaşı'na katıldığını falan biliyorduk ama bu 18 Mart kahramanı olduğunu, 18 Mart günü müstahkem mevki komutanı olduğunu biz bilmiyorduk. Ne zaman ki askere gittim, yedeksi olarak askerde bir 18 Mart töreni yapıldı. Biz de geldik böyle oturuyoruz askerler, yedek subaylar. Bir baktım babam da geldi. Babamı da getirmişler oraya. Ondan sonra babam da gelmiş filan diye sevindim diyor. Çıkarttılar babamı, takdim ettiler. Babam diyor bir anlatmaya başladı. Allah yani 18 Mart gününü dakika dakika anlatıyor. O kadar iyi anlatıyor ki yani ben hayretler içerisinde. Yani babam bana hiç bu kadar bu meseleden bahsetmemişti. Bu kadar iyi bildiğini bilmiyordum ben onu. Ne kadar iyi incelemiş, ne kadar iyi biliyor diye hayret içinde seyrederken konuşmasını bitirdi. İndi aşağıya diyor. Biraz sonra bir gazeteci Abidin Daver oraya çıktı masaya ve şöyle hitap etti. İşte eli öpülecek adam. 18 Mart günü bizim anlattığı savaşın komutanı kendisiydi. O gün Kirte'ye giden Cevat Paşa'nın yerine bizim müstahkem mevkiye komutayı kendisi yapmıştı. Ama bütün 18 Mart gününü anlattığı halde kendisini anlatmadan sözlerini bitirdi. Ben orada şuradaydım, şuraya koştum, şöyle yaptım değil. Bu sanki millet tarafından yapılmış ve kendisini milletin şahs-ı maneviyesinde ifna etmiş, onu fani kılmış olan bir insanın yaklaşımı. Ben kazandım, ben bana borçlusunuz, ben sizi kurtardım anlayışı Osmanlı ve İslam anlayışı değildir.
Tekrar Çanakkale muharebelerine dönelim. Mehmetçik bütün hesapları alt üst etmiş, muharebeler artık çok boyutlu ve girift bir hale gelmiştir.
Sonrasında artık savaş birkaç türe dönüşür. Yani amfibik savaşa doğru dönüşür. Yani kara, deniz, hava ve denizaltı kuvvetleri. Dördü de tarihte ilk defa Çanakkale'de kullanılmıştır. Yani hepsinin birlikte cereyan etti. Denizaltılar geldi. İngiliz denizaltıları. U-2 Alman botları bize yardıma geldi. 2 tane denizaltı bizim yardımımıza geldi. Demek ki deniz altında bir savaş oldu. Denizin üzerinde bir savaş oldu. Bu da önemli bir hadise. Karada bir savaş oldu ve bir de havada savaş oldu. Yani bu dördü birden ilk defa dünya tarihinde Çanakkale'de bir araya geldi. Dört mekan, hava, kara, deniz ve denizaltı kuvvetleri Çanakkale'de ilk defa devreye sokuldu ve biz bunlara rağmen Çanakkale'yi geçirmedik. Bunu özellikle belirtmekte fayda var.
Türk askeri kara muharebelerinde de olağanüstü bir kahramanlık sergiler ve o destanın altına imzasını atar. Çanakkale geçilmez. Mustafa Armağan, Çanakkale zaferinin diğer zaferlere olan etkilerini de özetledikten sonra Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinin önemi üzerinde de durdu. Armağan, Asım'ın nesli ifadesindeki Asım isminin Bedir Muharebesi'nde şehit düşen Asım isimli sahabeye bir atıf olduğunu kaydetti. Önce şiire dair bu değerlendirmeleri dinleyelim, hemen ardından Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine isimli o şiirini okuyacağız.
Şimdi bu şiir tabii 95 yıldır ya da 100 yıldır Çanakkale zaferini adeta tek başına omuzlamış, tek başına sırtlanmış ve bugüne kadar getirebilmiş çok değerli bir köprü olarak da kıymet kazanıyor. Çünkü bu şiirden başka tek tük bir iki tane işte İbrahim Alaaddin'in, Mithat Cemal'in filan şiirleri var ama hiçbir şiir, hiçbir sanat eserimiz bize Çanakkale'nin ruhunu, Çanakkale'de yaşananları, Çanakkale'de kaybedilen Mehmetçiklerin manevi dünyasını aktarabilmiş değil. Çoğu yazıldığı günler için bir duygusallık yakalamış ama yüzyıl sonra bugün biz de okuduğumuzda hala etkilendiğimiz bu şiirin şairi Mehmet Akif aslında Çanakkale Şehitlerine diye bir şiir yazmamıştı. Böyle bir şiir yoktur. Yani başlığı Çanakkale Şehitlerine olan bir şiir yoktur. Bu şiiri aslında, yani şiir yoktur demiyorum da yani şiirin başlığı yoktur. Bu şiir aslında 1924 Temmuz'unda yayınlanmış olan ama daha önce dergilerde Sebil-i Reşat'ta Sırat-ı Müstakim'de yayınlanmış olan parçalardan oluşur. Asım kitabı yani Safahat kitaplardan oluşur. O zamana kadar 5 kitabı çıkmıştı işte Süleymaniye Kürsüsü'nden vesaire. 6. kitap Asım bu Çanakkale Şehitlerine diye bildiğimiz şiiri de içerir. Peki bu Asım kitabı 1924 yılında nasıl yazıldı, neden yazıldı ve bu Çanakkale Şehitlerine diye bildiğimiz şiir o kitabın içinde ne arıyor? Çanakkale Şehitlerine aslında bir ithaftır. Yani bu şiir başlıksızdır ve yanında Çanakkale Şehitlerine diye bir ithaf ifadesidir, bir başlık değildir. Bunu özellikle belirteyim, giderseniz şeyi okuduğunuzda, safahatı açıp baktığınızda aynı şekilde yanda yazıldığını görürsünüz. Bir başlık olarak yoktur böyle bir şey. Çünkü o bir roman yazmıştır. Akif edebiyatımızda şiirle roman yazmış nadir edebiyatçılarımızdan birisidir. Asım bir romandır arkadaşlar. Şiirle manzum olarak bir roman yazmıştır. Ve o romanın tam orta yerinde bulunur Çanakkale Şehitlerine diye bildiğimiz şiir. Onun bir başı vardır, bir sonu vardır. Şimdi Çanakkale'den önceki durumu bize Akif orada çok geniş bir şekilde anlatır. Yani hakikaten moralsiz, bitkin, Balkan Savaşları'ndan büyük bir hezimetle çıkmış bir ordu, toplum ümidini kaybetmiş, tamamen teslim olmuş vaziyette ve artık bittik, bizden adam olmaz anlayışının yaygınlaştığı bir toplum tasviri bize verir orada. Ve burada 4 kişi konuşmaktadır. Akif, babasının talebesi olan hoca, ismi şimdi yanda hafızamdan çıktı. Kendi oğlu Emin ve o babasının talebesi olan kişinin de Köse İmam diye geçen kişinin de oğlu olan Asım. Aslında Asım diye birisi hiç yaşamadı. Bu üçü var. Akif var. Emin gerçek kişi. Köse İmam da gerçek bir kişi. Fakat Köse İmam hiç evlenmemiş. Bekar. Fakat Akif ona çok sevdiği için, çok yakın dostlar olduğu için ona adeta bir çocuk armağan etmiş. Asım isminde. Romanda, hikayede Köse İmam'ın bir oğlu olarak geçiyor Asım. Fakat Asım kelimesini niçin seçtiği konusunda çok değişik rivayetler var ama bence hem burada ismet, yani masumluk, günahsızlık, temizlik sıfatı ile onu hatırlamış olması, Asım kelimesini onun için ona vermiş olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca da Ashab-ı Kiram arasında Bedir Muharebesi'nde şehit düşen Asım isimli bir sahabe var. Bu sahabe şehit düştüğü zaman tabii hemen muharebe meydanında bir yer kazıyorlar. Orada defnedecekler. Şehidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koluna yatırıyor ve saçlarını okşuyor. Defnedilene kadar. Şimdi Safahat'ın sonunda geçen ifadeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Aslında o Asım adlı sahabiyi kastediyor. Yani bir anda bizi Asr-ı Saadet'teki o Efendimizin koluna yatmış olan sahabiyi Çanakkale şehidiyle eş düzeyde anlamamızı sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olduğunu da söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda birdenbire savaş patlıyor. Yani ülke karanlığa gömülmüş, hiçbir ümit ışığı yok. Herkes bu ülke battı, bitti. Kaçacaksın bu ülkeden. Hani bir ara böyle bir şey de yaygınlaşmıştı. 99 depreminden sonra. Yani öyle bir anlayışın yaygınlaştığı bir toplumdan bahsederken savaşa giriyoruz. Savaşta da birdenbire Asım, Köse İmam'ın oğlu Asım, savaşa seferberlik açılır ve savaşa gider. Asım gidince Akif'le babası, Asım'ın babası arasında konuşmalar geçer. İşte çok ümitsiz bir şekilde konuşurken, toplumu ümitsiz bir şekilde tarif ederken Köse İmam Akif'e der ki, iyi ama nasıl ikaz edeceksin bu leşi? Yani öyle bir toplum bana tarif ettin ki adeta leş, affedersiniz. Yani ölmüş ve dünyadan ayrılmış bir ölü toplum bana anlatıyorsun. Nasıl ikaz edeceksin? Nasıl uyandıracaksın bu leşi? Akif cevap veriyor. Leş değil. Şimdi kırılma noktası burası. Romanı. Köse İmam diyor ki, leş değil mi? Dipdiri, dalgın yalnız. Yani şöyle düşünün, baygın bir insanın halini düşünün. Bu insan yaşıyor ama dış dünyayla bağlantısı kesilmiş. Adeta biz toplum olarak baygın, dalgın bir haldeyiz. Yani komaya girmiş ya da bitkisel hayata girmiş ama yaşama ümidi hala olan, ölmemiş olan bir toplumuz. Peki buna nasıl bir çare bulacağız? Diyor ki, şimdi kurtarmak için azmedelim, kurtarırız. Verelim geldi şunun kalbine bir canlı ümit. Eğer bu yatan baygın ya da dalgın kişinin kalbine bir ümit aşılayabilirsek bunu kurtarırız. Bu ayağa kalkar. Bu toplum ayağa kalkar. Bunun üzerine şey der ki Köse İmam, İyi de bu ümidi nasıl vereceğiz? Nasıl bunu yapacağız? Bunu ayağa kaldıracağız? İşte o meşhur beyt burada devreye girer. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Formülü buldu. Kur'an'dan ilham alacağız çünkü Kur'an orada şakır şakır kaynayan bir pınar. Biz burada susuzluktan kıvranan insanlarız. Fakat oraya nasıl gidip nasıl içeceğimizi, o pınardan nasıl istifade edeceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla problem burada. Kur'an'dan ilham alacağız ama çağın da algısına, aklına bu ilhamı okutacağız, bunu getireceğiz. Peki bu nasıl olacak? İşte orada yine bir formül bize Akif söyler. Belki Allah'a dayan, sayeye sarıl, hikmete ram ol. Allah'a dayan. Allah senin en büyük dayanacağın yer. Sayeye sarıl, yani çalış. Ben Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim. Evet tamam, Allah beni kurtaracak, hayır olmaz. Birincisi ona dayanacaksın, sonra çalışacaksın. Sonra da hikmete ram olacaksın, akla teslim olacaksın. Aklı kullanacaksın. Bu üç ifadeyle Allah'a dayan, sayeye sarıl, hikmete ram ol bir başka formül bize ortaya koyar. Ve arkasından da bize o şiiri okumaya başlar. Der ki, bak senin oğlun Asım cepheye gitti. Bu çocuklar işte o ümidi bunlar verecek. Bu ölü var ya, yani ölü gibi yatan şey. Bu çocuklar verecek bu ümidi. Babası der ki, bizim Asım mı? Yani şu bizim sümüklü oğlanlar. Öyle demez de. Ya biraz anlayabilmeniz için öyle diyorum. Yani bu bizim Asım mı bu işi yapacak? Yani haylaz, okula gitmekten hoşlanmayan, kaçan, sağ solu dağıtan böyle bir Asım var. Fakat Akif der ki ona, sen bu Asım'ı tanımıyorsun. Bu askere gitti ve Çanakkale'de bir şeyler oldu. Çanakkale'de bunlar adeta bir transformasyon geçirdi, bir dönüşüm yaşadı. Orada bu nesil çok başka bir hüviyete büründü ve o hüviyetiyle bize bu Çanakkale kahramanları bambaşka bir destan okumaktalar. Şimdi orada bir dönüşüm yaşandığından bahseder. Babası yine inanmaz. Der ki, Asım'ın nesli diyorsun. Ne uzun boylu hayal. Bizim Asım mı yapacak yani bu milleti ayağa kaldıracak? Akif de orada şunu söyler. Asım'ın nesline münkad olacak istikbal. Babasının sözü, Asım'ın nesli diyorsun. Ne uzun boylu hayal. Akif diyor ki, Asım'ın nesline münkad olacak istikbal. Münkad ne demek? Boyun eğmek. Önünde saygıyla eğilmek. İstikbal gelecek. Onun önünde saygıyla eğilecek. Bu Asım dediğin gençler başka bir şeye dönüştü ve başka bir şey başarıyorlar burada. Babası da diyor ki, iyi ama ne fazileti var evladım diyor. Bizim Asım'ın ne fazileti var, ben bir şey göremiyorum. Akif tabii savaşı biliyor ve şöyle diyor. Ne faziletli. Çocuklar koşuyor at çıplak. Cepheden cepheye aslan gibi hiç durmayarak. Yine vardır bir ölüm korkusu aslanda bile. Yüz göz olmuş bu çocuklar ölümün şahsıyla. Yani artık aslan bile bir silah göstersen, bir şey atsan, kurşun atsan kaçar gider. Ama bu çocuklar artık ölümle yüz göz olmuş. Oynuyorlar. Cephenin her biri bir kıtada, etrafı deniz. Kara dersen daha dehşetli. Ne yol var, ne de iz. Harekatın görüyorsun ya hocam en kolayı. Yanlaya Kafkas'ı tutmak, başı açık Sina'yı. Yapılır zannediyorsan bakalım sen de buyur. Soyun, kıta kapmak. Köşe kapmak değil artık bu. Bu çocuklar kıta kapma oyunu oynuyorlar. Köşe kapma oynamıyorlar. Ve bunlar bir şeyi yakaladılar, bir espriyi yakaladılar diyor. Ve ondan sonra o, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına, ruhumun vahyini geçirsem taşına diye başlayan kısımla birlikte, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına diye başlayan kısımda gerçekte Çanakkale şehitlerine nasıl bir önem verdiğini ortaya koyar. Bunu bazı kişiler tenkit ederler. Vay efendim, Kabe bir şehidin başına niye mezar taşı olsun, niye onun başına gelsin? Ya kardeşim, yani burada Akif'in anlattığı şey elbette senden, en az senin kadar dini, İslam'ı bilen, Fatih'te dersi âm olan bir kişi, hocaların hocası olan, hocalara ders veren birisi babası, onun talebesi olan birisi de herhalde senin kadar İslam'ı müsaade et de bilsin. Yani bu adam bir şeyi anlatmaya çalışıyor ve diyor ki, eğer sen olmasaydın belki de Kabe Kabe olma vasfını kaybedecekti. Çünkü bütün bu bölge işgal altına girecekti. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Yani şöyle düşünün. Yeryüzünden maazallah İslamiyet silinse, Müslümanlar silinse. Hiçbir Müslüman kalmasa ya da namaz kılan, hacca giden bir Müslüman kalmasa. Ama Kabe orada dursa. Hani Efes harabeleri gibi, Sart harabeleri gibi gidilip gezilse, güzel turistik geziler her taraftan, muhteşem bir organizasyon. Peki Kabe, Kabe'liğini koruyabilir mi? Kabe ezan okunuyorsa Kabe'dir. Kabe namaz kılınıyorsa Kabe'dir. Kabe Kur'an okunuyorsa, Allah'ın ismi bu dünyada anılıyorsa Kabe'dir. Bu anılmıyorsa Kabe sadece bir taştan ibaret değildir. O bir şeyin sembolüdür. Yeryüzünde Müslüman'ın varlığının sembolüdür. Akif bunu anlatmaya çalışıyor. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına, bir mezar taşı olarak Kabe'yi onun başına dikmeyi düşünmesi bundandır ve ondan sonra muhteşem bir tirat atar ve arkasından şeyi söyler, işte gök kubbede bütün yıldızları onun başına indirir. Rida namıyla, örtü namıyla bütün gök kubbeyi senin üzerine sersem, tabutunun kanayan yarasını sarmaya çalışsam vesaire, bütün bunları söyler ve en sonunda da bütün bunları yapsam, gök kubbeyi üzerine örtü olarak sersem, efendim akşamın kızıllığını yarana sargı bezi yapsam, Süreyya yıldızını avize olarak başına indirsem, yaksam, güneşi gündüz, ayı gece senin türbedarın yapsam, bütün bunları yapamam ama yapsam bile senin yaptıklarının karşılığını ödeyemeyiz der ve en nihayet orada o ifadeyi kullanır ve der ki senin yaptıklarının bu dünyada bir karşılığı yok ama tek yapılabilecek olan şey senin bizim kalbimize zerk ettiğin bu inancı, bu gücü, bu imanı ve bu milletin dirilişini sağlayan ümit kaynağını bizimle buluşturmanın karşılığında ne yapsan boş, tek teselliyim sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Tek teselli olabileceğim şey o. Çünkü böyle bir model var. O Asım'ı geçmişte kucağına aldığı gibi seni de kucağına alacaktır. Bizi teselli eden şey budur. Fakat hikaye burada bitmez sevgili kardeşlerim. Çünkü Çanakkale şehitlerine diyebildiğimiz şiir bu hikayenin nasıl merkezinde yer alıyorsa ve bir ümidin doğuşuna, Çanakkale'de başarılanın ne yaptığına ilişkin bize bir fikir veriyorsa da Akif hikayeyi burada bitirmez ve devam eder biraz daha. Ne yapar? Asım mütareke döneminde Türkiye'ye döner. İstanbul'a döner daha doğrusu. Ama Asım değişmiştir. Babası dahi tanıyamaz. Yani tanıyamaz derken yüzü gözü değil. Ahlakı, davranışı, şehametperverliği ve hamiyetperverliği, yani toplumda niye bazı şeyler yanlış oluyor, niye insanlar Ramazan günü sigara içiyor, niye işte hala kumar oynayanlar var, hala içki içenler var, bunlara mani olmamız lazım, vurmamız lazım, kırmamız lazım. Asıl giderken haydaz bir öğrenciyken gelirken bambaşka bir şeye dönüşmüş. Ve böylece gelir İstanbul'da kavgalara karışır. Sokakta kadınlara, kızlara laf atan kişileri alır, bam güm onları yere indirir. Ondan sonra balkonunda içki içen bir adamla dalaşır, hadi karakollara düşer. Bilmem kumarhane basar, hatta darbe yapmaya kalkar. Bu iş olmuyor böyle. En iyisi hükümeti devirelim. O zaman moda biliyorsunuz. İttihatçıların darbeciliği. Hükümeti ele geçirelim, en iyisi bu işi tepeden düzeltelim falan. Bir gün babası Köse İmam Akif'e der ki, Akif der, sen Asım diyordun, işte Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek, evet namusunu çiğnetmiyor ama bak dedi, hayta oldu, çıktı, sokakta adam dövüyor, bilmem millet pataklıyor, bu muydu Asım diye başıma bu kadar kalktın diye onu biraz böyle şiirde paylar. Bunun üzerine Akif kalkar, Asım'ı aramaya başlar. Bir karakolda bulur. Karakolda polislerin elinden alır. Bir kenara çeker. Der ki, Asım bak bu iş böyle olmaz. Siz Çanakkale'de ormanları oldurdunuz. Tarihin akışını değiştirdiniz. Bu millete bir ümit verdiniz. Ama yaptığın yanlış. Vurarak, kırarak, döverek, söverek kimseyi adam edemezsin, daha çok da düşman edersin kendine. Onun için bu işi temelden halletmemiz lazım. Temelden halletmek için de yarım bıraktığın okulu tamamlaman ve bu cemiyete faydalı bir eğitim neferi olarak katılman gerekir. Hatta burada hedefini biraz daha büyütür Akif. Der ki Berlin'e, Almanya'ya okumaya göndereceğiz sizi bir arkadaş grubuyla birlikte ve orada okuyacak, orada öğrendiklerinizi bize getirip anlatacaksınız. Ve orada şöyle bir tavsiyede bulunur. Der ki, garbın yalnız ilmine dönsün yüzünüz. Yani kötü ahlakını, şununu buyunu almayın. İlmini alın. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin, yani Almanya'ya göndereceği Asım ve neslini şey yapar. Gece gündüz didinin, giden 300 senelik ilmi tez erden edinin. Yani bizde ilim duraklamaya girmişti. Bu ilim, yani ilimden Akif'in anladığı neydi? Kur'an'la bizim aramızda bağlantı kuracak o köprü, o kanal. Bunun yöntemini biz keşfedeceğiz bilimle. Dolayısıyla 300 senelik ilmi kaybetmemizin arkasından bu duruma düştük. Fen diyarından sızan namütenahi pınarı hem için hem getirin yurda o nafi suları. Aynı menbaaları ihya için artık burada, aynı kaynakları burada canlandırmak için kafanız işlesin oğlum, kanal olsun arada diye söyler ve trene bindirip gönderirken şu ifadeyi kullanır. Bir gün evvel gidiniz, bir saat önce dönünüz. Bir günde geç gitmeye hakkınız yok, bir saatte geç kalmaya hakkınız yok. Bu millet sizi bekliyor. Ve Asım biner gider. Asım kitabı burada biter. Şimdi burada biter ama Asım ne oldu? Gitti o da orada kayıp mı oldu? Yoksa memleketine geri mi döndü? Maalesef Akif çok istediği halde bu kitabın devamını yazamaz. Bir arkadaşına, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası olan Yozgat İhsan Efendi'ye yazdığı mektupta tekrar Asım'ı Türkiye'ye getirteceğim, milli mücadeleye sokacağım ve ondan sonra bir eğitim neferi olarak Anadolu'ya göndereceğim. Anadolu'da onun yapacakları var şeklinde bir ifade kullanır. Ama bu kitabını yazabildiğine dair bugüne kadar en ufak bir bilgi elimize ulaşmadı. Fakat acaba yazamadı mı? Ya da aslında bize hani lafın tamamı deliye söylenir gibi bir imada mı bulunuyor Akif? Yani ben size söyleyeceğimi söyledim. Bu ülkenin nasıl kurtulacağını formülünü verdim. Çanakkale bize bir kurtuluş ümidi verdi ve orada işte Allah'a dayan, sayeye sarıl, hikmete rağm ol, işte doğrudan doğruya Kur'an'dan alacağımız ilham vesaire bir sürü formüller ortaya koydum ve bunun da eğitimle başarılacağını, eğitimle bu milletin bir daha yeni Çanakkale'ler yaşamayacağını ve bu eğitimin de nasıl bir eğitim olacağını size anlatmaya çalıştım. Bunu anlayın ve bunu hayatınıza tatbik edin. Asım'ın devamında da aşağı yukarı bu var. Hani hepsini anlatmama da gerek yok mu demek istedi acaba bu devamını yazmayarak. Bence aslında burada formülü Asım kitabında çok güzel ortaya koydu. Onun için sizden de ricam, Çanakkale şehitlerine şiirini ya da o başlıktaki şiiri sadece kendi başıyla değil, başıyla sonuyla birlikte. Yani Akif'in aslında bu şiiri ya da bu kitabı bu ülkede bir daha Çanakkale'ler nasıl yaşanmaz? Bir daha başımıza bu felaketler nasıl gelmez? Düşüncesiyle yazdığını ve sonucu eğitimin Çanakkale seferberliğini başarmakla ancak bunun altından kalkabiliriz gibi bir sonuca bağladığını düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Akif burada bize çok önemli bir gelecek projeksiyonu da çizmiş. Ve aslında o beyitte de bunu çok güzel ifade etmiş. Ne demiş? Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş. Gerçek işte nesil, nasıl bir nesil olduğunu gösterdi. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şimdi bakın geleceğe de müthiş bir gönderme var. Eğer bu yolda giderse ve bu zihniyetle, bu dönüşümle, bu ümitle gidilirse inşallah çiğnetmeyecek şeklinde geleceğe de bir atıfta bulunur. Dolayısıyla Akif burada bize Çanakkale'nin içinden adeta yeni bir gelecek tasavvuru, yeni bir gelecek projeksiyonu çıkartır ve geleceğin Türkiye'sinin ilkelerini ortaya koymaya çalışır. Ama bu gelecek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularının ümit ettiği ve kurmaya çalıştığı gelecek değildir. Çünkü bu gelecekle 1924 Temmuz'unda Akif'in anlattığı gelecek arasında büyük bir fark ortaya çıkmıştır ki bu önümüzdeki yıllarda, 25-26 gibi yıllarda çok daha keskinleşecek olan bir farktır. Ve Asım kitabı, Mehmet Akif nasıl edebiyatımızın zirvelerinden birisi ise Asım da Mehmet Akif'in zirvesidir. Yani safahatın zirvesi Asım kitabıdır. Sadece şu Çanakkale Şehitleri şiirine takılmayın. O bile tek başına bir insanı ebediyete taşıyabilecek bir değerde bir eserdir ama Asım kitabı bütünüyle aruzunda, şiirselliğinde, lirizminde doruğudur ve bir fikir vardır aynı zamanda içinde. Yani bir fikirle birlikte bir şiir nasıl yazılır ve bir şiirle birlikte bir roman nasıl yazılır Akif bu kitapta ortaya koydu ama maalesef 1924 Temmuz'unda hilafetin kaldırılışından 4 ay sonra çıkan bu kitap üç maymunları oynamasına yol açtı aydınlarımız. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Akif gibi birisi muhteşem bir eser yazıyor, bir şaheser yazıyor ama kimse bunu görmüyor, duymuyor, bilmiyor ve hakkında yazı dahi yazılmıyor. Bunun üzerine Süleyman Nazif çok vefalı bir dostu. Oturuyor bir kitap yazıyor, efendiler diyor, utanalım utanalım diyor. Edebiyatımızın şaheseri yayınlandı, kimsenin sesi çıkmıyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Ve oturuyor o kitapta Akif'i ve o şiiri, o kitabı anlatmaya başlıyor. Ve böyle bir döneme isyan ediyor. Bundan sonra Akif'in artık Türkiye ile yolu ayrılacak ve şimdi yakınlarda çıkan bir belgede, dergimizin bu sayısında da bu belgeleri yayınladık. İrtica 906 koduyla Akif'in fişlendiğini öğreniyoruz. Düşünün bir ülkenin milli marşını yazan şairi fişleniyor, takip ediliyor ve İrtica 906 koduyla konuştukları, yazdıkları, nereye gitti, ne yaptı ve yavaş yavaş önce kışın daha sonra da 1926'dan sonra tamamen 36'ya kadar Mısır'da yaşayacak fakat Mısır'da da takipten kurtulamayacak. Elimizdeki belgeler ta ölene kadar inanın ölüm döşeğinde bile gelen insanlar fişlenmiş. Ziyarete geliyor ya dostu. Hani geçmiş olsun bilmem ne. Vay şu geldi, bu geldi. Bunu konuştular. İçeride şunu anlattı, bunu şey yaptı. Dolayısıyla burada rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki Akif eğer Türkiye'den gitmeseydi büyük bir ihtimalle İstiklal Mahkemelerinin birisine yargılanacak. İdam edilmese bile belki çok ağır bir cezaya çarptırılıp evine kapatılacaktı ve o belgelerden bizim öğrendiğimiz kadarıyla çok ciddi bir şekilde tedirgin olunduğu, ölüm döşeğinde bile ondan korkulduğu görülüyor. Demek ki Akif'in projesi hakikaten tehlikeli bir proje. Ama bugün artık Türkiye döndü dolaştı. Akif'in o projesini tekrar hayata geçirmek ihtiyacını duydu. Çünkü bu ülkenin kurtuluşu tıpkı İngiltere'nin, tıpkı Fransa'nın, tıpkı başka ülkelerin olduğu gibi dinden bağımsız bir şekilde gerçekleşemez. Bunu biz zaman içinde fark ettik ve Akif'in formülasyonu, o Asım'ın nesli formülasyonu artık bugün daha geniş bir kitle tarafından benimsendi ve Milli Eğitim'de bunu destekleyen bir noktaya doğru geliyor. Demek ki Çanakkale'yi sadece bir savaş hikayesi olarak, savaş anlatısı olarak değil, aynı zamanda bir fikir mevzu haline getirmek, yani bir bizim içinden kavramlarımızı, geleceğimize dair projelerimizi çıkarabileceğimiz bir büyük laboratuvar olarak değerlendirmek gerekir ki Akif bunu yapanlardan bir tanesi. Dolayısıyla da ben sadece bir savaş anlatısı, sadece bir menkıbe anlatısının ötesinde aynı zamanda bunu bir fikir mevzu haline getirmek ve geleceği taşıyabilecek acaba yeni asımlar yetiştirebilir miyiz? Yeni asımlara bir kaynak olabilir miyiz? Onlara bir kıvılcım çaktırabilir miyiz? Bunun üzerinde düşünmek için bir vesile iddiaz edelim diyorum. Ve hem Akif'e hem Mehmetçiklerimize bu mücadelede bize muazzam bir kaynak bırakan, zenginlik bırakan bu değerli çocuklarımıza, vatan evlatlarına burada rahmet diliyorum. İnşallah onlara layık evlatlar oluruz ve geleceğe 100 yıl sonra da, ya 100 yıl önce yaşayan ecdadımız da bize şöyle bir miras bıraktı dedirtecek işler yaparız. Yapar mıyız? Valla bu milletten her şey olur. Kaç imparatorluk çıkarttı bu millet? Kaç büyük beklenmeyen işler yaptı? Kaç Çanakkale başardı? Bir daha, bir defa başarılan bir daha niye başarılamasın? Bizim de tarihten öğrenip ortaya koyacağımız hüküm bu olsun.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da zuldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluki asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sun-i bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhumla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber.
Oh.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.